1. Korintoslara mektubun 6. bölümündeyiz. Üyeler arasında çekişmeler, mahkemeler. Bu bölümün konusu bu. Bölüm 6, Mesih imanlısının devletle olan ilişkisini ele almaktadır. Mesih imanlısının çifte vatandaşlığı olduğu söylenmektedir. Yani onun vatandaşlığı hem yerde hem göktedir. Bence bu imanlılar tarafından olduğu kadar dışarıdaki insanlar tarafından da yanlış yorumlanıyor. Filipililer 3:20'de şöyle der: "Oysa bizim vatanımız göklerdedir ve oradan kurtarıcı olan Rab İsa Mesih'i bekliyoruz." Burada vatan olarak tercüme edilen sözcük Yunanca'da orijinal metinde politeuma'dır ve anlamı bizim siyasetimiz cennettedir ve oradan kurtarıcı olan Rab İsa Mesih'i bekliyoruz. Evet, bizim siyasetimiz göktedir. Bu anlama geliyor. Cennetin vatandaşı olmamız bir Hristiyanı, yani bir Mesih imanlısını devlete olan sorumluluğundan asla özgür kılmaz. Yani bir Mesih imanlısı her ikisine karşı da, yani hem Tanrı'ya ve hem de devlete karşı sorumluluğu vardır. Nasıl ki Tanrı'ya boyun eğiyorsa, onun kurallarına uyuyorsa, aynı şekilde devletin koyduğu kurallara da uymak zorundadır. Herodes yanlıları İsa'yı vergi konusunda soruya tuttuklarında İsa Mesih bunu dile getirmişti. Herodes yanlıları, "Peki ne dersin? Söyle bize, Sezar'a vergi vermek kutsal yasaya uygun mu, değil mi?" diye sormuşlardı. Matta 22. bölümde. İsa ne demişti? O harika yanıtı vermişti. "Sezar'ın hakkını Sezar'a verin, Tanrı'nın hakkını da Tanrı'ya," diye evet yanıt vermişti. Bir Mesih imanlısının devlete karşı sorumluluğu vardır ve Tanrı'ya karşı da sorumluluğu vardır. Gerçek anlamda bir Hristiyanın hem layık ve hem de ruhsal sorumlulukları vardır. Haberci Pavlos, Hristiyanların devlete karşı kesin sorumluluklarını çok belirgin bir şekilde, çok açık bir şekilde dile getirmektedir. Yanlış anlaşılamayacak belirli ana hatlar vardır. Pavlos, Timoteos'a yazdığı mektupta, "Her şeyden önce şunu öğütlerim," diyor. "Tanrı yoluna tam bir bağlılık ve ağırbaşlılık içerisinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye krallar ve tüm üst yöneticiler dahi, ya da başbakanlar diyebiliriz bugünkü sözümüzle, bakanlar, başbakanlar ve tüm üst yöneticiler dahil bütün insanlar için dilekler sunulsun, dualar, niyazlar ve şükürler edilsin. Böyle yapmak iyidir ve kurtarıcımız Tanrı'yı hoşnut eder. O tüm insanların kurtulmasını ve gerçeğin bilincine erişmesini ister," diye yazar. 1. Timoteos 2:1-4 ayetler arasında. Devlete karşı sorumluluğumuz, yetkilileri sayarak huzur içinde ve yasalara uyan bir toplum olmaktır. Bu Hristiyan için neden bu kadar önemlidir? Çünkü inandığımız Tanrı böyle emrediyor da ondan. Bakın, Pavlos, Elçi Pavlos aynı konuyu Romalılar 13. bölüm 1-4 ayetlerinde ele alarak şöyledir: "Herkes altında bulunduğu yönetime, yani devlete bağlı olsun. Çünkü Tanrı'dan olmayan yönetim ya da bir devlet yoktur. Bunların, yani her devlet Tanrı tarafından kurulmuştur. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştur. Bu nedenle yönetime karşı direnen, yönetimin koyduğu yasalara, devletin koyduğu yasalara uymayan, aslında Tanrı'nın düzenlediğine karşı gelmiş olur. Karşı gelenler yargılanır. İyilik yapanlar değil, kötülük yapanlar yöneticilerden korkmalıdır. Yönetimden korkmamak ister misin? İyi olanı yap. Yönetimin övgüsünü kazanırsın. Çünkü yönetim senin iyiliğin için Tanrı'nın hizmetindedir." Bu sözler Roma İmparatorluğu'nun en zalim, en gaddar zamanlarında yazılmıştı. Bunu unutmayalım. Zamanın imparatorları diktatörlerdi ve birçokları da kiliseye, imanlılar topluluğuna zulmetmişti. Birisi Roma hükümetine karşı çıkmaya kalkarsa başına çok büyük bir iş açmış olurdu. Çünkü hükümetin onu bulup tutuklayamayacağı hiçbir yer yoktu. Ancak o hükümette bile Tanrı sözünü bildirme özgürlüğü vardı. Hristiyanların akıllarında tutmaları gereken nokta budur. yaratılış kitabına döndüğümüz zaman, yani kutsal kitabın ta başına Tanrı'nın kendisinin devleti atadığını görüyoruz. Bildiğim, anladığım kadarıyla bu şimdiye kadar değişmiş değil. Kutsal kitaptan öyle anlıyorum. Yeni antlaşmada da bu kural geçerlidir. Tanrı şu ilkeyi koymuştur. Kim insan kanı dökerse kendi kanı da insan tarafından dökülecektir. Ne demektir bu? Kim insan kanı dökerse kendi kanı da yine insan tarafından dökülecektir. Çünkü Tanrı insanı kendi suretinde yarattı diyor Yaratılış 9:6'da. İnsanlığın onuru ve ona olan saygıyı korumak için ölüm cezası kullanılmaktadır. Birçok insan dünyasallığı Tanrı'nın yerine koymakta. Geçenlerde biri bana Mezmur 23'ün günümüze uyarlanmış komik bir şeklini yolladı. Bilim çobanımdır, eksiğim olmaz. Hayır, kilisenin dünyasallaştığını görüyoruz. Bir liberal şöyle demişti. Daha yüksek bir yasa adına insanların yasalarına karşı asilik etmek yaratıcı olabilir. Dünyayı durağanlıktan kurtarabilir ama yasaya karşı gelmek aynı zamanda anarşik ve de yıkıcı olabilir. Çünkü insanlar kendilerini kendi düşüncelerinin Tanrı'nın düşünceleri olduğu konusunda fazlasıyla kolay kandırılabilirler. Dostum, günümüzde dünyanın birçok ülkesinde çok sayıda devlet adamları Tanrı'nın yerinde durduklarını ve Tanrı'nın yerine konuştuklarını düşünmektedirler. Bu tür bir zeminle Korintosların 6. bölümüne bakmaya hazır olduğumuzu düşünüyorum. Şu anda hala mektubun Korintos Kilisesi'ndeki skandalları ele alan kısmındayız. Birincisi, paklıktan, temizlikten uzak olma hakkındaydı. Bu bölüm ise üyelerin, yani kilisede olan imanlıların birbirlerine karşı açtıkları mahkemelerle ilgilidir. 6. bölümün 1. ayeti şöyle diyor. Sizden birinin başkasına karşı bir davası varsa kutsallar önünde değil de imansızlar önünde yargılanmaya cesaret eder mi? Bu size tuhaf bir söz gibi gelebilir değerli dostum ve biraz açıklanmaya ihtiyaç olabilir. Pavlos imanlıların mahkemeye gitmemeleri gerektiğini söylemiyor. Hayır, eğer imanlılar yasanın yararlarını kullanmazlarsa kurtulmamış insanların ellerinden büyük zararlar görebilirler. İmanlıların birbirlerine karşı mahkeme açmamalarını söylüyor. İmanlılar arasındaki sorunlar dünyasal mahkemelere götürülmemeli. İmanlılar arasında halledilmeli. Biliyorsunuz İncil'in altın bir kuralı vardır. Tanrı sözünün altın bir kuralı vardır. İnsanlar sana ne yapmasını istiyorsan sen de onlara öyle yap. Bunu imanlılar arasına getirdiğimiz zaman, evet, kardeşimin bana ne yapmasını istiyorsam ben de ona aynısını yapmalıyım. İşte bu barışı getirir. Yani birbirimizin yararını gözetmeli, birbirimizi sevmeli, birbirimize hoşgörüyle davranmalı, birbirimizi asla suçlamamalıyız. Eğer bir sorun varsa, bizim kendimiz çözemiyorsak, kilisenin ihtiyarlarını çağırıp onların önünde barış ve sevgi içerisinde, Tanrı'nın önünde bunu halletmek gerekir. Bu günümüzde kiliseler ve imanlıların genelde görmezlikten geldikleri bir noktadır. Bir gün bir adam heyecanla yanıma gelip kilisenin yöneticilerinden biri aleyhine bir suçlamada bulunmak istedi. Bir işte bu adamın kendisine hakkı olan parayı vermediğini iddia ediyordu. Şimdi onu yönetim kurulunun önüne getirip bana hakkımı vermesini istiyorum dedi. Ona bence bu işe doğru bir yaklaşımda bulunuyorsun. Ne zaman yönetim kurulunun önüne çıkıp suçlamalarını dile getirebilirsin dedim. Yani sen de orada olman lazım. Sen yönetim kurulunun önünde bu adamı suçlaman gerekir. Bana ne cevap verdi biliyor musunuz? Hayır, asla olmaz. Ben gelmem. Ben sadece sana durumu söyledim. Dostum, ona suçlamasını kanıtlamasının bir yolu olmadığını gösterdim. Her iki adamın da yönetim kurulunun önüne çıkması gerekiyordu. Sonra kendisine yönetim kurulunun kararını kabul etmeye razı mısın diye sordum. Nasıl karar verdiklerine bağlı dedi. Eğer benim lehime karar vermişlerse kabul ederim. Eğer kararları kendisi aleyhine ise kabul edip etmeyeceğini sordum ve bana kabul etmeyeceğini söyledi. Tabii ki kendisine bunu unutmasını söyledim. Bu konuyu bir karar için diğer imamlara teslim etmeye gerçekten hazır değilsin dedim. Kilise kavgaları devlet mahkemelerinde imanlı olmayan kişiler önünde dile getirilmemelidir. İki Hristiyan, yani gerçek anlamda iki Mesih imanlısı boşandığında bu zaten yeteri kadar kötü bir şeydir ama Hristiyanlar dünyasal bir mahkeme önüne çıkıp sorunlarını imanlı olmayan kişilerin önünde dile getirdiklerinde bu epey ciddi bir durumdur. Bu bir imanlıyı imanlı olmayan birisini mahkemeye vermekten alıkoymuyor. Neden iki imanlı sorunlarını çözmeleri için imanlı olmayan insanlara götürsünler? Elçi Pavlos, imanlıların yargı yeteneğine üçlü bir mantık gösteriyor. Kutsalların dünyayı yargılayacağını bilmez misiniz diyor 1. Korintoslar 6:2'de. Madem ki dünyayı yargılayacaksınız, küçücük davaları görmeye yeterli değil misiniz? Bu bölümde Elçi Pavlos, imanlılar arasındaki davaların olması, imanlıların birbirlerini mahkemeye vermesinin ne kadar yersiz ve yararsız olduğuna değiniyor. Hem de bedenimizin kutsal ruhun tapınağı olduğunu gösteriyor. Oradaki imanlılar Pavlos'a bir haber yolladılar ve kardeşlerin birbirlerini mahkemeye verdiklerini söylediler. Tabii ki bu konuda elçi olan Pavlos'un ne diyeceğini, nasıl bir yargı vereceğini, onlara nasıl öğüt vereceğini bilmek istediler. Pavlos da onlara biraz da sert bir şekilde 6. bölümün 2, 3, 9, 15, 16 ve 19. ayetlerinde bilmez misiniz ya da bilmiyor musunuz sözünü tekrarlayıp durdu. Bu söz aslında nasıl davranmanızın gerektiğini biliyorsunuz ama uygulamaya gelince bunu yapmıyorsunuz anlamındadır. Yapmak istemiyorsunuz. Mesih öğretisinin temeli sevgiye, doğruluğa, adalete ve affetmeye dayalı olmasına karşın imanlıların birbirlerini şikayet etmesi, birbirlerini yermeleri, birbirlerini mahkemelere sürüklemesi hiç de Mesih inancına yakışmayan bir tutumdur diyor Pavlus. Sorunlarınızı neden kilise ihtiyarları, çobanları önünde halletmiyorsunuz diye soruyor bir yerde. Onların doğrulukla donatıldıklarını, Rab tarafından bu işlere atandıklarını, kilisedeki imanlıların her birinden sorumlu olduklarını bilmiyor musunuz? Biz imanlıların da birbirimizden sorumlu olduğumuzu unutmayalım. Birbirimizin yükünü taşıyarak Mesih'in yasasını yerine getirdiğimizi aklımızdan çıkarmamalıyız. Öyleyse neden birbirinize düşmanca davranarak birbirinizi dava ediyorsunuz? Eğer adalet istiyorsanız, o zaman gerçek anlamda adaleti uygulayan Tanrı önünde neden durmuyorsunuz? Pavlos kutsalların yani Mesih imanlarının dünyayı yargılayacağını belirtiyor. Onlara dünyayı yargılayacağınızı bilmiyor musunuz diyerek aralarındaki sorunları başka yerlere çekmekle ne kadar tutarsız olduklarını onlara gösteriyor. Bilindiği gibi İsa Mesih yücelikle tekrar geldiğinde imanlıların da Mesih'le birlikte yeryüzünde egemenlik sürecekleri ve imanlılara yargılama yetkisi verileceğini biliyoruz kutsal kitaptan. O zaman şimdiden aranızda olan davaları aranızda halletmeyi öğrenin. Buna bakın diyor. Dostum eğer Mesih'e iman ediyorsanız Rab ise bir gün yeryüzünü yönettiğinde sizin de bunda bir payınız olacaktır. Şimdi burada kaybolanların Mesih'in önüne çıktıkları büyük beyaz taht yargısından söz etmiyorum. Bu sonsuzluk boyunca evrenin işlerini yönetmekle ilgili bir durumdur. Kutsallar yani imanlılar dünyayı yargılayacaklardır. Bunun Pavlos'un Timoteos'a yazdığı eğer dayanırsak onunla birlikte egemenlik süreceğiz. Eğer onu inkar edersek o da bizi inkar edecek sözüyle ilgili olduğuna inanıyorum. Bunun dünya olaylarını yargılayacağımız anlamına geleceğine inanıyorum. Bu yaşama ait davalar bir yana melekleri bile yargılayacağımızı bilmiyor musunuz diye soruyor Pavlos 1. Korintoslar 6. bölüm 3. ayette. İmanlıların melekleri yargılayacağından söz ediyor. Ne demektir bu? İmanlılar nasıl melekleri yargılayacaklardır? 2. Petrus 2. bölüm 4. ayette hem de Yahuda 6. ayette meleklerin yargılanacağından söz eder. Ve İsa Mesih'in de yargıç olacağını Yuhanna 5. 22. ayette bize açıkça gösteriyor. Bizler de İsa ile birlikte geleceğimize göre Rab bize de bu yetkiyi veriyor. Yani melekleri bile yargılama yetkisini bize veriyor. Melekleri bile yargılamaya yetkili görülüyorsak, o zaman bu dünyadayken kilise içerisindeki sorunları da aramızda çözmemiz ve halletmemiz gerekmiyor mu? Paulus burada bir dizi bilmiyor musunuz kullanmaktadır. Paulus bilmiyor musunuz dediğinde kardeşlerin bilmediğinden emin olabilirsiniz. Bu onların bu konular hakkında bilgisiz olduklarını söylemenin nazik bir yoludur. Bunun gerçeğe tamamen yeni bir bakış açısı oluşturduğu kesindir. Ne demek istediğini anlamıyorum. Benim kavrayışımın dışında bütün bildiğim insanın meleklerden biraz daha aşağı kılındığı ve kurtarılış aracılığıyla insanın meleklerden daha yüksek bir konum olan Tanrı ile paydaşlık konumuna getirildiğidir. Ayrıca Tanrı insanın başarısızlığa uğramasına izin vermiştir. Sonunda her şey iyi olmayacak idiyse buna izin vermezdi. İnsanı daha yüksek bir konuma getirmeyle sonuçlanacaktı bu. Kanadı kırılan kuşu bir daha o kadar yükseklere uçamayacağını söyleyen eski söz pek de doğru değildir. İnsan daha da yükseklere uçar. Bizler meleklerin üzerinde olacağız. Onları yargılayacağız ve onları yöneteceğiz. Bu yargılamayı nasıl yapacağız? Tanrı bize nasıl böyle bir yetki veriyor? Doğrusu anlamıyorum. Ama Tanrı'nın sözü böyle diyor. Tekrar edeyim. Bu benim anlayışımın sınırları dışında kalan bir şey ama buna inanıyorum çünkü Tanrı'nın sözü böyle diyor. Üçüncü bilmiyor musunuz'a bakmak için ayet 9'a atlamamız gerekir. Günahkarların Tanrı'nın egemenliğini miras almayacağını bilmez misiniz? Aldanmayın. Ne cinsel ahlaksızlık yapanlar, ne puta tapanlar, ne zina edenler, ne cinsel sapıklar, ne eşcinseller, ne hırsızlar, ne açgözlüler, ne ayyaşlar, ne sövücüler, ne de soyguncular Tanrı'nın egemenliğini miras alacaklardır. Doğru olmayan Tanrı'nın egemenliğinde değildir. Yani bu insanlar doğru bir yaşam sürmeyenin Tanrı egemenliğinde miras almayacaklarını unutmuşlardı sanki. Şunu yanlış anlamayalım. Paulus burada imanlı kurtuluşunu kaybedecektir demiyor. Tam tersine bu türden günah işleyenlerin ve günahta yaşayanların hiçbir zaman gerçekten iman edip yeniden doğmadıklarını belirtiyor. Bu ayetleri dikkatle okumamız gerekir çünkü çok önemlidir. Hiçbir dünyasal hakim ya da jüri ruhsal kararlar verme kapasitesine sahip değildir. Çünkü ruhsal ilkeleri anlamazlar. Kiliseler ve inanlarla ilgili davaların yasal çengele takıldıklarında daha da bozulmasının nedeni budur. Dünyasal bir hakim, hukuk kitaplarının içinde yazılı olanları genelde iyi bilir. Ama ruhsal kararlar hakkında hiçbir şey bilmezler. Bu onları da zaten ilgilendirmez. Onlardan mümkün oldukları kadar adil olmaları, hakkı aramaları, doğru karar vermeleri beklenir ve bu alanda çok iyi ve doğru yargılar vermeye çalışan hakimler vardır kesinlikle. Ama onların ruhsal anlayışları olmaz. Bu yaşamla ilgili sorunlara ilişkin yargı vermeniz gerektiğinde nasıl olur da kilise topluluğunun gözünde aşağı sayılanları yargıç atıyorsunuz diyor 1. Korintoslar 6. bölüm 4. ayette. Bu ayeti iki şekilde açıklayabiliriz. İlkinde imanlılar topluluğu dünyasal yargıçlara saygı duymalılar. Ama onların imanlılar topluluğunu özellikle de ruhsal konularda yargılama yeterliğine sahip olmadıklarını söyleyebiliriz. İkinci olarak da imanlılar topluluğunda karar verme ya da yargılama işini herkesin yapamayacağıdır. Bu nedenle de kiliseye ihtiyarlar, çobanlar, gözeticiler, diyakonlar atanmıştır. Kilisenin her tür işlerinden yani öğretiden, gözeticilikten, ruhsal danışmanlıktan tutun da kararlar verme, sorunları çözme işinden onlar sorumludurlar. Yani kilisenin bu yaşlıları sorumlu olanlar. Kilisedeki bireyler de tabii ki bu sorumlu kişiler için destek olmalı ve onlara dua etmelidirler. Sizi utandırmak için bunu söylüyorum. Kardeşler arasındaki davalarda yargıçlık edecek kadar bilge bir kişi yok mu aranızda? Kardeş kardeşe karşı dava açıyor, üstelik imansızlar önünde diyor 1. Korintuslar 6. bölüm 5 ve 6. ayetlerde. Tabii ki her imanlı yeterli bir yargıç değildir. Ama Pavlos, sizi utandırmak için bunu söylüyorum. Aranızda bilge bir kişi yok mu diyor. Dünyasal bir mahkemeye gittiğinizde kutsallardan hiçbirinin yargılamaya yeterli olmadığını söylüyorsunuz. Kilisedeki imanlıların, özellikle de sorumluluk yüklenen kardeşlerin her birinin kesinlikle bir armağanı vardır. Peki bu kardeşlerin, kilisedeki sorunların, kardeşler arasındaki kavgaların, çekişmelerin halledilmesinde yeterlilikleri yok mu? Madem ki böyle bir sorun vardı Korintos Kilisesi'nde, demek ki olgun ve hikmetli bir kardeş de yoktu aralarında. İmanlı bir kardeşin diğer bir kardeşine karşı dava açması dünya açısından hiç de tanıklık verecek bir durum değildir. Tam tersine bir tökez yaratır. Bu da oldukça üzücü bir durumdur. Mesih imanlısının yargı kapasitesine sahip olduğunu Pavlos belirtir ve bize 3 neden sıralar 6. bölüm 11. ayette. Bazılarınız böyleydiniz ama yıkandınız. Kutsal kılındınız ki Rab İsa Mesih'in adıyla ve Tanrımızın ruhu aracılığıyla doğrulukla donatıldınız.